Ayrım 20, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 256. Tanner koruluk yolunu tutmadan önce öğleye kadar beklemek zorunda kaldı. Ostermanlar 11.30 sularında biraz kestirmek için odalarına çekilmişlerdi. Alice de aynı öneriyi yapmanın tam zamanıydı. İkisinin de bitkinlikten gözleri kapanıyordu. Çocuklar çalışma odasında cumartesi sabahının çizgi filmlerini seyrediyorlardı. Ayaklarının arzusuna uyarak havuzu dolandı ve eline geçirdiği golf sopasıyla çeviklik alıştırması yapar gibi davrandı. Ama aslında arka yüze bakan iki çocuk odasıyla üst kat banyosunun pencerelerini gözlüyordu. Koruluk sınırına yaklaştı ve bir sigara yaktı. Hiç kimse orada bulunuşunu fark etmedi. Küçük ormanın ürpertici suskunluğundan başka en küçük bir yaşam belirtisi yoktu. Tanner yavaşça seslendi. ''Fasete gitmek istiyorum, lütfen cevap verin, son derece önemli.'' Seslenirken cesaret bulmak istercesine golf sopasını havada çevirdi. ''Bir daha söylüyorum, Fasette görüşmek zorundayım, bulunduğunuz yeri bildirin.'' Yine karşılık gelmedi. Tanner canınız cehenneme dercesine bir hareket yaparak koruluğa daldı. Geçen kez küçük ormanda ilerlerken Jenkins'in kol ve dirsekleriyle yol açtığını hatırladı. Görünürde kimsecikler yoktu. Araştırıcı gözlerle kuzeye yöneldi. Arkasında çiğnediği otların belirlediği bir patika oluşuyordu. Koruluk sınırına paralel giden yola çıkınca adımlarını açtı. 50 metre uzaktan evinin ön yüzüne göz gezdirdi. Çevrede derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Arka bahçeye geçince havuzu dolanarak mutfağa sokuldu. Soluk almak için lavabo başında durakladı ve soğuk suyu açtı. Yüzüne su çarptıktan sonra doğruldu ve aklını başına toplamaya çalışırcasına sırtını kabarttı. Ortalıkta kimse gözükmüyordu. Evi göz altında bulunduran bunca görevli kayıplara karışmıştı. Karısının ve çocuklarının yaşamlarını gözeten tek kişi yoktu. Ayak seslerini örtebilir diye suyu hafifçe açık bırakmayı uygun buldu. Mutfak kapısından çıkarken çalışma odasından çocukların kahkahaları kulaklarına geldi. Üst kata çıkarak sessizce yatak odasının topuzunu çevirdi. Ali sırt üstü yatakta uzanıyordu. Bornozu yere kaymış, geceliği kırış kırış olmuştu. Derin ve düzenli bir biçimde soluklanıyordu. Tam anlamıyla deliksiz bir uykudaydı. Kapıyı kapadı ve konuk odasında bir kıpırtı var mı diye kulak kabarttı. Çıt çıkmıyordu. Tekrar mutfağa dönerek kapıyı kilitledi. Kapalılığından emin olmak için küçük kilere gitti, sürgülüydü. Mutfak duvarındaki telefonun başına geçerek alıcıyı kaldırdı. Numara çevirmesine gerek yoktu. ''Fasette, siz ya da adamlarınızdan biri bu hattaysanız beni iyi dinleyin.'' Çağrı sesi uzayıp gidiyordu. Tanner devreye girecek en hafif bir soluğu bile saptamak istercesine can kulağıyla dinledi. Tıs yoktu. Moteli çevirdi. 22 numaralı oda lütfen. Özür dilerim efendim, 22 numaralı odada kimse kalmıyor. Boş mu? Yanılıyorsunuz. Oradaki arkadaşlarla daha bu sabah saat 5'te konuştum. Üzgünüm efendim, hesabı görüp ayrıldılar. Alıcıyı yerine koyan Tanner düş kırıklığı içinde telefona baka kaldı. Birden aklına ani gereksinmeler için verdikleri New York numarası geldi. Elinin titremesini önlemeye çalışarak telefonu kaldırdı, dönmeye başlayan bir bantın bilinen cızırtısını tok bir ses izledi. ''Aradığınız numara kullanılmıyor. Lütfen doğru numara için rehbere bakınız. Size banttan sesleniyoruz. Aradığınız numara...'' John Tanner gözlerini kapattı. İnanılır gibi değildi. Nereye el atsa Fasette'i bulamıyordu. Üstelik Fasette'in adamları da görünmez olmuştu. İşte korktuğuna uğramak diye buna denirdi. Bir başına kalmıştı. Düşünmeye çalıştı. Bir çıkış yolu belirlemek zorundaydı. İlkin Fasette'i bulmalıydı. Bu duruma aklı ayarı gelmeyen bir hata yol açmış olacaktı. Şeytanın art bacağı hükümet görevlisi bu kez büsbütün çuvallamıştı. Peki Fasette'in adamlarının sır olmalarını neye yormalıydı? Belki bir hatanın ötesinde bile bile yaratılan bir açmaz söz konusuydu. Tanner birden elinde birçok kaynak olduğunu akıl etti. Standard Mutual haber servisinin bağlantılı olduğu bazı hükümet görevlileri vardı. Danışmayı arayarak Standard Mutual'ın hukuk işleri danışmanı Andrew Harrison'ın Greenwich yani Manhattan numarasını aldı. "Merhaba Andy, John Tanner." Elinden geldiğince sesine sakin bir ton vermeye çalıştı. "Seni evinde de rahat bırakmadığım için çok üzgünüm. Ama az önce Asya bürosu telefon etti. Aydınlatmak istediğim Hong Kong kaynaklı bir öykü var. Şimdi ayrıntılara inemem. Pazartesi sabah anlatırım. Tüm emeklerim havaya gidebilir ama incelemeyi yeğlerim. Sanırım bu konuda CIA'den yararlanabiliriz. Elimdeki konu ünlü örgütün uğraş alanı içine giriyor. Önceleri bizimle bir hayli işbirliği yapmışlardı. Peki, telefonunu bekleyeceğim." Haberler bölümü müdürü çenesi hizasına gelen telefonu kapattı ve bir sigara yaktı. Sigarası daha yarıyı bulmamıştı ki Harrison aradı. Tanner onun verdiği birkaç numarayı not defterine yazdı. "Virginia mı dedin?" "Çok teşekkürler Andy. Pazartesi sabahı görüşürüz." Beklemeden numarayı çevirdi. "Merkezi haber alma, Bay Andrews'un burası." Bir erkek sesiydi. "Adım Tanner, John Tanner. Standard Mutual'ın New York haberler bölümü müdürüyüm." "Evet Bay Tanner, Bay Andrews'u mu arıyorsunuz?" "Evet, evet sanırım." "Özür dilerim, bugün uğramadı. Size yardım edebilir miyim?" "Aslında Lawrence Fassett'in nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorum."
"Kim?"
"Fassett, Lawrence Fassett. Sizin servise çalışıyor. Vakit kaybetmeden onunla konuşmalıyım. New York bölgesinden olduğunu sanıyorum."
"Bu şubeye mi bağlı?"
"Bilmiyorum. Yalnız merkezi haber alma örgütünden olduğunu biliyorum. İvedi bir görüşme yapacağımı söylemiştim size. Sözün kısası bir ölüm kalım meselesi."
Tanner sıkıntıdan ter dökmeye başlamıştı. Sıradan bir memurla çene yarıştırmanın zamanı değildi.
"Anlaşıldı Bay Tanner. Bir de bizim rehbere bakayım, hemen dönerim." Dönüşüne dek tam tamına 2 dakika geçti. Duraksayarak konuşuyordu ama kararlıydı.
"Bu bilginin doğru olduğundan emin misiniz?"
"Adım gibi eminim."
"Üzgünüm, ne santralda ne de diğer rehberlerde Lawrence Fassett adına rastlamadım."
"Olamaz. Bakın, Fassett'le birlikte çalışıyorum. Üstünüzle konuşursam o benim dilimden daha iyi anlar."
Tanner yeri gelince Fassett ile Jenkins'in keçi gibi ayak dirediklerini hatırladı.
"Karıştırıyorsunuz sanırım Bay Tanner. Burası üst düzeyde bir başkanlık. Siz arkadaşımı, yani astımı aradınız. Adım Dwight. Bay Andrews'un bana danışmadan karar alma yetkisi yoktur."
"Kim olduğunuz umurumda değil. Size bu görüşmenin zorunlu olduğunu söylüyorum. Sizden daha yetkili birini bulun bana."
"Bay Dwight, daha fazlasını açıklayamam. Dediğimi yapın yeter. Telefon başında bekliyorum."
"Peki, sizin dediğiniz olsun ama birkaç dakika sürebilir."
"Beklerim."
7 dakika sonra Dwight telefona döndüğünde Tanner'ın sinir gerginliği son kertesine çıkmıştı.
"İstemeyerek sizi beklettiğim için özür dilerim Bay Tanner. Örgütün içindeki yerinizi ve sorumluluğunuzu incelemekten kendimi alamadım. Mesleki alışkanlığımı anlayışla karşılayacağınızı umarım. Korkarım bilerek yanlış yöne saptırılmışsınız. Kuruluşunuzdan bu yana Merkezi Haber Alma Örgütü'nün geçmişinde Lawrence Fassett adında biri yok."
(23. kısım) Tanner telefonu kapattı ve tüm umutlarını yitirmişçesine lavabo kenarına dayandı. Az sonra ellerinden güç alarak doğruldu ve ayakları dolaşarak mutfak kapısından arka bahçe verandasına çıktı. Gök kapkaraydı. Hafiften bir yel ağaçları ışırdatıyor ve havuzun yüzeyinde dalgacıklar oluşturuyordu. Başını tepesindeki bulutlara kaldırdı ve bir gün dönümü fırtınasının kopmak üzere olduğunu anladı. Omega'nın soluğunu ensesinde duyar gibiydi. Tanner'a göre işin içinde Fassett olsun ya da olmasın, Omega'nın varlığı su götürmez bir gerçekti. Çünkü acımasız gücünü kendi bendiğinde tatmış ve ülkenin bir numaralı haber alma örgütünün bir karar adamı olan Fassett'i bile parmağında oynatışına tanık olmuştu. Tanner Jenkins'i bulmaya çalışmanın da bir yarar sağlamayacağını düşündü. Sabahın erken saatlerinde Jenkins'in dedikleri belleğinden bir türlü silinmiyordu. ''Beni tanık göstermeye kalkışırsanız ister istemez her şeyi yatsımak zorunda kalırım.'' Fawcett'in çanına ot tıkayan Omega için Jenkins'i susturmak çocuk oyuncağı kalırdı. İçine düştüğü dehşet dünyasından geçmişin düzenlik dolu günlerine döndürecek büyülü bir sıçrama tahtası olmalıydı. Bazı umut kapılarının aralanabileceğini aklı kesince gözleri parladı. Sağ duyusunu köstekleyen zincir kopmuş ve birden kısır döngüden sıyrılıvermişti. Bundan böyle bu amansız çekişmenin dışında kalacaktı. Tek kaygısı Alice ve çocukların can güvenliğiydi. Tanner mutfak penceresinden içeri bakınca Osterman'ı görür gibi oldu. Oydu. Osterman Omega'nın hışmından kurtulmanın hazırlıklarını sürdürüyordu. Acele adımlarla içeri döndü. Bernie kaynayan kahve suyunun başında beklerken Leyla masada oturuyordu. Dirseklerini masaya dayamış yüzünü avuçlarının arasına almıştı. Bernie ayrılıyoruz dedi. Eşyalarımızı topladık. Şimdi bir taksi çağıracağım.
Neden?
Leyla daha ne olsun dedi. Ortada korkunç bir yanılgı var. Biz bu işe bulaşmış değiliz ve niyetimiz de yok. Ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum her ikinizle.
Bernie ve Leyla merakla bakıştılar.
Bernie seni dinliyoruz dedi.
Burada olmaz dışarıda.
Neden dışarıda?
Alice'in duymasını istemiyorum.
Uyuyor.
Olsun içim rahat etmez.
Üçü havuzu geçerek arka çimenliğe yürüdüler. Tanner yana dönerek gözlerini onlara dikti. ''Bilmezlikten gelemezsiniz. İkinize de söylüyorum. Bu kör dövüşündeki rolümün şu anda sona ermesini istiyorum. Yeterince çektim. Artık inceldiği yerden kopsun.'' Kısa bir süre durakladı. ''Omega hakkında bir hayli bilgi edindim.''
''Leyla ne hakkında?'' diye sordu.
''Omega, Omega.'' Tanner'ın sesi buna fısıltı da denebilirdi. Canı yanmış bir insanın ses tonunu yansıtıyordu. Vız gelir tırıs gider. Tanrı tanığım olsun ki dünya umurumda değil.
Neler zırvalıyorsun?
Bernie ona doğru bir adım atarak ters ters haberler bölümü müdürüne baktı. Tanner ürkerek geri çekildi.
Neyin var?
Tanrı aşkına yapmayın bunu.
Neyi yapmayalım?
Kendimi umursadığım bile yok. Lütfen ne olur. Alice ve çocukları kendi ellerine bırakın. Tek onlara dokunmayın da isterseniz benim canıma okuyun. Leyla öne çıkarak elini Tanner'ın koluna koydu.
Sinirlerin üstünde Johnny, neden söz ediyorsun anlamıyorum.
Bunu bize nasıl yaparsınız? Lütfen yalan söylemekten vazgeçin. Bu baskıya daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum. Şimdiye dek İsviçre'deki dolgun banka hesapları hakkında bir şeyler kulağınıza çalınmadı mı? Örneğin Zürih bankalarında kuzu gibi yatan tatlı kazançlar. Leyla irkilerek elini çekti ve Ostermanlar hareketsiz kaldılar. Sonunda Bernie işkilli bir sesle konuştu.
Evet duydum.
Şaşılacak ne var bunda? Bizim bile birkaç hesabımız var. Leyla kocasına baka kaldı.
Bu parayı nereden edindiniz?
Bernie sözlerini tartarak kucak dolusu para kazanıyoruz diye yanıtladı. Bunu sen de bilirsin. Ama sıkıntını hafifletecekse telefonu açar, muhasebecimizden soruşturabilirsin. Ed Markum'u tanırsın. Kaliforniya'da bizden iyisi, bizden erdemlisi güç bulunur. Tanner'ın aklı karıştı. Osterman'ın içinden geldiği gibi verdiği cevabın akla yakınlığı karşısında ağzı açık kalmıştı.
Ya Cardonlar ve Tremaine'ler, onların da Zürih hesapları var mı?
Var sanırım. Batı sahiline tanıdığım insanların %50'si Zürih'le ilişkilidir.
Onlar nereden buldular bu kadar parayı?
Osterman sesinin tonunu yükseltmeden niye onlara sormuyorsun dedi.
Nedenini sen bilirsin.
Leyla saçmalıyorsun dedi. Hem Dick hem de Joe çok başarılı adamlar. Belki Joe'nun yanında bizim bile adımız okunmaz.
Ama neden ille Zürih? Zürih'te keramet mi var?
Bernie alttan alan bir sesle geniş ekonomik özgürlük diye yanıtladı. Dün gece döktüğün onca dilin nedeni şimdi anlaşıldı. Hayatta en çok neyi istersin diye sormuştun. Sözlerin harfi harfine bunlardı.
Zürih'teki hesaplar yoluyla para kırdığımızı yadsıyacak değilim.
Omega ile sürdürülen bir ortaklık, yağlı kuyruğa konmanızın gerçek nedeni bu değil mi? Ne dersin?
Bernie bu sözlerin altındaki bit yeniğini sesinleyerek bu sözcüğün ne anlama geldiğini bilmiyorum dedi.
Dick ve Joe yüzlerini şeytan görsün. Düpedüz Omega ile birlikte çalışıyorlar. Siz de öyle. Dünyadan haberiniz yokmuş gibi bakmayın yüzüme. Çatlak deri adı belki belleğinizi uyarabilir. Para karşılığı Zürih'e bilgi satıyorsunuz. Sizlere en hafif deyimiyle vurguncu denir.
Leyla kocasının elini tuttu. Telefon edecektim Bernie.
Leyla lütfen Johnny'yi dinle. Yemin ederim neden söz ettiğini anlamıyorum. Dün gece hiçbir çıkar gözetmeden sana yardım etmeyi önerdim. Bugünlerde girişilecek bazı kazançlı yatırımlar için para verebileceğimi belirtmek istemiştim. Hepsi bu.
Bilgi sağlama karşılığı değil mi? Umarım Omega adına konuşmuyorsun.
Leyla dikkatini çekme amacıyla kocasının elini sıktı. Bernie sabırlı olması için buyruk verircesine bakışlarıyla yanıtladı. Başını yine Tanner'a çevirdi.
İstediğim bilgiyi edinebileceğimi hiç sanmıyorum. Üstelik Omega adı bana bir şey anlatmıyor. Ne olduğunu bilmiyorum.
Joe ile Dick biliyorlar ama her ikisi Alice ve bana ayrı ayrı yanaşarak gözdağı verdiler.
Bundan benim de onlardan yana mı olduğumu çıkarıyorsun? Biz kimsenin adamı değiliz.
Aman tanrım Bernie, bana bir şeyler oluyor.
Leyla kendini fazla tutamamıştı. Bernie yetişerek karısını kolları arasına aldı.
Ne dersen de bizimle bir alıp vereceği olamaz. Sanırım olanları bize anlatsan belki bir yardımımız dokunabilir.
Tanner birbirine sevecenlikle destek olan karı kocayı içi titreyerek seyretti. Onlara yürekten inanmak istiyordu. Son günlerde eski dostlarından yoksun kalmıştı. Şu anda çaresizlikten kurtulmasına yardımcı olacak bir tek dosta bile can atıyordu. Üstelik Fassett'te hepsinin Omega olmadığını söylemişti.
Gerçekten bilmiyorsunuz değil mi? Omega'nın ya da çatlak derinin ne olduğundan haberiniz yok.
Leyla güven verircesine hayır dedi.
Tanner onlara içtenlikle inanmıştı. Bir bakıma tek başına kalmak canına tak ettiği için de inanmak zorundaydı. Olanları başından alarak bir bir anlattı. Bitirdiğinde karı koca bir süre gözlerini ondan ayıramadan suskun kaldılar. Bir ahmak ıslatan yağmuru başlamıştı ama kimse de yağmuru hissedecek hal yoktu. En sonunda Bernie'nin dili çözüldü.
Sen de bu işle ilgili bir şeyden söz ettiğimi sandın öyle mi?
Bernie inanmak istemediğini gösterir bir biçimde gözlerini kıstı.
Aşk olsun, çılgınca bir düşünce bu.
Hiç de değil. Benim yerimde olsan sen de aynısını düşünürdün.
Leyla, Alice'in bir şeyden haberi olmadığından emin misin diye sordu.
Ona söylememem salık verildi. Ben yalnızca bana söyleneni yaptım.
Kim?
Telefonda bile erişemediğim biri mi? Varlığını Washington'ın bilmediği bir adam mı? Bizim hakkımızda uydurduğu yalanlarla seni dolduran biri mi?
Bir adam öldürüldü. Geçen çarşamba ailemin işini de pekala bitirebilirlerdi. Dün gece de Cardonlar ve Tremaine'ler gazla bayıltıldılar.
Osterman karısına bir göz attı, sonra gözlerini yine Tanner'a çevirdi. İnandırıcı bir sesle bayıldıkları gerçekse dedi.
Alice anlatmalısın. Leyla'nın sesi etkileyiciydi. Ondan daha fazla gizleyemezsin.
Biliyorum, anlatacağım. Osterman sonra da ilk fırsatta buradan uzaklaşmalıyız dedi.
Nereye?
Washington. Orada birkaç senatör ve milletvekili arkadaşımız var.
Bernie haklı, Washington'da sığınabileceğimiz dostlarımız var.
Çiseleme bardaktan boşanırcasına bir yağmura dönüşüyordu. Leyla nezaketle Tanner'ın omzuna dokunarak içeri girelim dedi. Duran, içeride konuşamayız. Evin içinde bu konuyu ağza almamız olanaksız. Hat döşedi.
Bernie ve Leyla Osterman başlarından kaynar su dökülmüşçesine yıkıldılar.
Bernie her yeri mi diye sordu.
Emin değilim, artık hiçbir şeyden emin olamıyorum.
O halde biz de evin içinde dilimizi tutarız ya da radyoyu sonuna kadar açarak fısıltıyla konuşuruz.
Tanner sevgiyle arkadaşlarına baktı. Tanrı'ya bin şükür. Sağduyunun ağır bastığı eski günlere dönüşün ilk adımını başarıyla atmıştı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 268.